yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Ali Yakup Cenkçiler. 1913-1988. Ali Yakup Cenkçiler Hoca'yla davanın aslı ihlas ve örnek bir hayat.
Ali Yakup Cenkçiler Hoca'yı bir akşam vakti ziyaret ettik. Kısa süre önce önemli bir rahatsızlık geçirmiş olmasına ve tedavisi halen devam etmesine rağmen bizleri kabul etme nezaketini gösterdi. Emin Saraç Hoca'nın tavassutlarıyla gerçekleşen bu sohbette bir Balkanlı Müslümanın 74 yıllık İslam'la içli dışlı hayatına sığan hadiseleri dinledik. Hocanın değerlendirmelerini, hadiselere bakış açısını dinleme, tespit etme fırsatını bulduk. Sizlere iki saati aşkın bu sohbetten bazı notlar sunmak istiyoruz. Ali Yakup Hoca, Üsküp'e bağlı Gilan kasabasında Arnavut bir anne babadan dünyaya gelmiş. Yıl 1913. Hocanın ailesiyle ilgili verdiği bilgiler şöyle.
Eski ecdadın İskodra Katoliklerindenmiş. Osmanlı Balkanlara geldikten sonra ailem Müslüman olmuş. Ailemden birçok hacı hoca yetişmiş. Büyük dedem Hacı Yakup veli gibi bir adammış. Ben yetişemedim. Hristiyanlar bile tanır, saygı duyarlardı. Babam hafızı Kur'an idi, hocaydı. Bana Kur'an'ı ilk öğreten de babamdır. 8 yaşında Kur'an'ı hatmetmişim. Dedem müftüydü. Diğer amcam hafız ve hocaydı. İki ablam hafızdı. İki amcazadem hafız ve müderristi.
Ali Yakup Hoca, dünya ve hayatla ilgili ilk değer hükümlerini bu güzel aileden alıyor. Sonra 8 yaşında ilkokula gidiyor. İlkokul 4 yıl. Burada sabahları Sırpça okunuyor, öğleden sonra Türkçe. Hoca Türkçeyi orada öğreniyor. Muallim Naci'den, Recaizade Ekrem'den şiirler ezberliyor. Sonra 1924 senesinde yine Gilan'da bulunan medreseye devam ediyor. Hoca ortasında bir mescit bulunan 12 odalı 80 öğrencinin barındığı bu medreseyi unutamıyor. Üsküp'e gittim, Mısır'a gittim, oradaki feyzi hiçbir yerde görmedim diyor. Gilan medresesinden bahsederken. Medrese hayatını şöyle anlatıyor.
Hatırlıyorum, sabah erken uyanır, ezan-ı Muhammediye'yi dinlerdik. Namazdan bir saat önce abdest alır, Kur'an okurduk. Namazdan sonra bir cüz Kur'an okurduk. Bütün bunlar mecburi değildi, bir gelenekti. Hocaya müderris denirdi. Bir, iki, üç sınıf talebe okurdu. Her sınıftan icazet alınır ve bir üst sınıfa geçilirdi.
Gilan'dan sonra Üsküp'e, oradan Bosna'ya gidiyor hoca. Üsküp'te 2 sene, Bosna'da 3 sene kalıyor. Bu sırada babası vefat ediyor. Kendisi de hastalanıyor. İyileştikten sonra Mısır yolculuğu başlıyor. Bu 20 sene sürecek ve Ali Yakup Hoca'nın hayatında çok önemli yer tutan bir dönem olacak. Tarih soruyoruz hocaya. Mısır yolculuğunuz hangi tarihte? Hoca seneleri geriye doğru atlıyor. Mehmet Akif ne zaman vefat etti diye soruyor. 1936'da diyoruz.
Evet, Mısır'a 1936'da gittim. Çünkü Mısır için yola çıkmıştım. İki insanı göreceğimi ümit ediyor, heyecanlanıyordum. Bunlardan birisi Mustafa Sabri Efendi, diğeri Akif'ti. Gilan'dan Üsküp'e vardığımda Türkiye'den gelen gazetelerden Mehmet Akif'in vefat ettiğini öğrendim. Orada soluğum kesildi. Eyvah dedim. Mehmet Akif'i göremeyeceğim. Mısır yolculuğum işte bu duygular içinde başladı.
Mısır'da geçen 20 yıl hem talebelik hem de Kahire Üniversitesi kütüphanesinde görevli olarak çalışmakla geçiyor. Özellikle Türkçe, Farsça, Arapça ve Rusça metinlerin anlaşılmasında bir uzman olarak hocanın görüşüne başvuruluyor. Hoca, talebelik döneminde hem Kahire Üniversitesi hem de eserin belirli bölümlerinden diploma alıyor. Hocanın Mısır hayatı yalnız talebelik ve memuriyet olarak önem taşımıyor şüphesiz. Asıl tanıdıklarıyla bir dünya hatıra saklıyor. Hayatta üç kişiden etkilendim diyor. Bunların Gazali, Mustafa Sabri Efendi ile Hasan el-Benna olduğunu söylüyor. Hocanın etkilendiği üç kişiden ikisi Mısır'da. Son Osmanlı Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi ve İhvan-ı Müslim'in lideri Hasan el-Benna.
Benim kadar kimse görüşmedi desem mübalağa olmaz sanırım. Bir defa her hafta ziyaretine giderdim. Sabahtan akşama kadar, gece saat 11'e kadar. Beni adeta evin bir ferdi gibi bilirlerdi. Bir yere gidecek olsa beni de yanına alırdı. Etrafına yaverim diye tanıtırdı.
Daha sonra hoca, Mustafa Sabri Efendi ile ilgili hatıralar anlatıyor. Her hatıra bir diğerini çağrıştırıyor. Soruyoruz, Türkiye üzerine sohbetleriniz olur muydu?
Azizim, o kamiyetçi manasında milliyetçi değildi. Bu bilinir. Fakat Türkiye ile ilgili ne kadar yazı yazmışsa, bunları okuyanlar onun dehşetli bir milliyetçi olduğunu sanırlar. Osmanlı Devleti'ne, Türk milletine bir kıl kadar hata kondurmazdı.
Hocadan Mustafa Sabri Efendi'nin değişik konulardaki değerlendirmelerini dinliyoruz. Hepsi birbirinden ilgi çekici. Hoca onun için, Mustafa Sabri Efendi, bugünkü dünyayı anlamış ve bugünkü dinsizliğe karşı ortaya çıkmış, cevap verecek mahiyette kafa ve anlatış tarzına sahip bir ilim adamıdır. Allah için asrın gazalesidir. Mücahit adam diyor. Mustafa Sabri bahsi üzerine öylesine söyleyeceği var ki, Mustafa Sabri Efendi'yi daha yakından tanımak gerekir, eserlerini okumak gerekir diye düşünüyoruz. Sonra Hasan el-Benna ve İhvan-ı Müslim'inle ilgili değerlendirmelerini istirham ediyoruz hocadan.
Son derece faal, pratik yani. Sabahtan kalkar, saat gece 12'ye kadar çalışır, ya bir şey yer ya da yemez, bir iki kahve içer. İşte böyle bir insan, insana hitap ettiği zaman mıknatıs gibi kalbini cezbeder. Hayatını Allah'a vakfetmiş bir adamdı. Allah bu asırda sanki onu gençliğe rehber olarak halketmişti. Üniversite gençliğini ihya etti adeta. Kahire'de muazzam bir cemaat meydana getirdi.
Bu arada Emin Saraç Hoca, Hasan el-Benna'nın Sazeli tarikatına bağlı olduğunu söylüyor. Ali Yakup Hoca ise Hasan el-Benna'da olsun, İhvan-ı Müslim'in mensuplarında olsun büyük bir takva bulunduğunu belirtiyor ve ''Benim için tasavvuf'' diyor, ''İhlasla şeriatı yaşamaktır.'' Mısır günleri dolu doludur. Ancak hocanın içinde Türkiye'ye gelmek ve ailesiyle burada yaşamak arzusu yatmaktadır. Bunun için annesini ve kardeşlerini Türkiye'ye getirtmiştir. Bu arada Mısır Büyükelçiliği'nde bir iş çıkar ve hoca Türkiye'nin yolunu tutar. Hocanın duyguları şöyledir.
Size doğrusunu söyleyeyim. Mısır'dan ben daha fazla buraya meyyaldim. Evet, İslam diyarındaydım ama Türkiye bambaşkaydı. Türkiye benim vatanımdı yahu. Sana ne diyeyim, ana vatanım olarak telakki ediyorum. Sanki burada doğmuşum. Öyle bir his var. Mısır'da evlenmedim mesela. Mustafa Safari Efendi çok ısrar etti. Evlenmedim. Hatta bana vefatından bir gün önce ziyaretine gittiğimde takıldı. Ah seni evlendirmek istedim, evlenmedin dedi. Çünkü hep aklım buraya gelmekteydi.
Mısır sefaretinde 2 sene çalışıyor. Sonra bu görevinden ayrılarak Türkiye'de kalmaya karar veriyor. Ancak Türkiye'de kalmak demek, hayatı yeniden kurmak demek Ali Yakup Hoca için. İş bulmak, yaşamak demek. Burada hoca hepimizi hem güldüren hem de acı acı düşündüren bir hadise anlatıyor.
Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı, talebeyle teravih kılmak için köylere gidiyor. Gittikleri her köy kapısını kapıyor. bu arada bir köye uğruyor. Köy halkı bir tilki yakalamış. Tilki köyün tavuklarını yiyormuş. Herkesten bir fikir çıkıyor. Bu tilkiyi öyle eziyetle öldürelim ki diğerlerine ibret olsun gibisinden. İsmail Hakkı köylülerin yanına varıp şöyle diyor. Onu bana bırakınız. Ben ona cezasını veririm. Tilkiyi alıyor, başına sarık bağlayıp salıveriyor. Hayret eden köylüye ise hiç merak etmeyin diyor. Uzaktan başında beyaz bir şeyle geldiğini görenler zannederler ki bir hoca geliyor, hemen kapılarını kaparlar. Öyle ki artık hiçbir yere giremez olur. Tavuk yemeye de delik bulamaz. Hatta diğer köye de haber salarlar hoca geliyor diye.
Ali Yakup Hoca, benimki de böyle oldu diyor. Adeta bütün kapılar kapandı. Oraya gidiyorum yok, buraya gidiyorum yok. Bu mahrumiyet günleri içinde bir şirkette muhasebe işi buluyor. Yıllarca İslami tedrisat yapan hoca, muhasebecilik işinden tekaüt oluyor. Ruhul beyan sahibinin yaptığına hak vermez misiniz? Ali Yakup Hoca'ya Türkiye'den soruyoruz biraz da. Kimlerle tanışıp görüştüğünü, helalleştiğini soruyoruz. Necip Fazıl diyor hoca önce, rahmetle yad ediyor. Öldüğünde ağladığını belirtiyor.
Deli doluydu fakat müthiş bir zekası vardı. Kim İslam'ı uzaktan yakından bir eğrilikte bulunuyorsa hemen anlardı ki bu çürük bir insandır. Necip Fazıl meydana atılmış bir insandı. Adeta çağırmışlar kendisini. Sonra takva adamlar vardı. Mesela Sami Efendi ortaya çıkmamış bir mütefekkir adamdı. Mübarek bir adam. Onun salahı ve takvası bana çok tesir etti. Sonra Mehmet Efendi aynı şekilde mübarek adamdı. Çok hizmetler yaptılar. Mahviyet sahibi, hal ehli insanlardı. Allah'a bağlı aşık. Sadece ilimle de olmaz bu işler. Hal lazım, yaşamak lazım. İşte bunlar ehli haldir. Allah rahmet eylesin. Allah hepsinden razı olsun.
İlmiye'den kimleri tanıdınız hocam?
Nasuhi Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Onun kamusu kolay yazılacak bir kitap değildir.
Hocaya ihyayı sormalıyız. Hoca bir ihya tutkunu. Hayatta etkilendiğim üç kişiden birisi Gazali dememiş miydi? Öyleyse bunu biraz açmalıyız. Hocam hayatta en çok zevk aldığınız şey nedir? Bunun cevabını biliyoruz. Hoca için bir öğrencinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ama kendisi söylesin bunu istiyoruz.
En sevdiğim talebi okutmaktır. Gerçi çok okutamadım. Ama bir talebi olsun, ona saatlerimi sarf etmekten zevk alırım. Bu bizim mesleğimizde Allah'a götüren bir yoldur. Dünyalığı hiç düşünmedim. Hafızemin de bilir. Bazı günler sabah yerdim. Ertesi gün sabaha kadar. Yemek yiyeyim diye tasa çekmezdim. Mısır'da bazen 48 saati bulurdu yemeksiz geçen zaman. Hoşuma giderdi günleri aç geçirmek.
Hocam biraz da ihya okutma geleneğinizden bahsetseniz.
Evet, bana hayatta tesir etmiş üç kişiden biri Gazali demiştim. Hakikaten tarihi beşerde Gazali kadar büyük bir psikolog yetişmemiştir. İmam-ı Gazali kadar kimse anlatamamıştır insanı. Kitap ve sünnete dayanarak insanı gayet güzel anlatmış. İnsanın evsafını, neden mürekkep olduğunu, Hakk'a nasıl vasıl olacağını. İhya ile çok uğraştım. Daha gençliğimde Mısır'da da ilgileniyordum. Türkiye'de muhasebe işinde çalışırken geceleri gelen talebeleri okutuyordum. 15 senede camide Emir Buhari'de ihya okuttum. Gelen talebelerin adını bile bilmiyorum. Bazen sokakta rastlıyoruz. Halimi, hatırımı soruyorlar.
Ali Yakup Hoca bize Osmanlı'dan bir yadigar. Balkan Müslümanlığından bir yadigar. Mısır görmüş, İslam'ın üç çeyrek asırdır yaşadığı badireli günlere şahit olmuş. Üç farklı ortamda insanların, Müslümanların duygularını tespit etmiş. İslam ülkelerinde fert ve sistem olarak İslam'dan kopuş olaylarını takip etmiş, içinde yaşadığı insanların bu sistem değişiklikleri esnasındaki duygularını müşahede etmiş. Hocaya Müslümanların bugünkü durumu, Balkanlarda Osmanlı'ya bakış, Müslümanlar arası ilişkiler gibi konuları sormalıyız. Bunların her birinde bugün için yolumuzu ışıtacak önemli değerlendirmeler bulacağımıza inanıyoruz. Öyleyse sorularımıza Balkanlarda Osmanlı'dan başlayalım. Balkanlarda Türk kelimesi ne ifade eder hocam? Bir ırkı mı anlatır?
Yok azizim, şimdi bu çok gülünç olaylara yol açar. Mesela bir Arnavut Müslümanlığını bildirmek istedi mi elhamdülillah Türk'üz derdi. Hoca kalkar burada 20 sene tahsil etmiş, vaaz ederken Türklüğün şartları 33'tür şeklinde konuşur. Allah Türklükten ayırmasın, Allah canımızı Türk olarak alsın der. Adam mesela Müslüman değil, Sırplı, o bile kendisinin Türk olduğunu söyler. Hicazlı bile Türk olarak bilinir. Bizim zamanımızda Müslüman için Türk kelimesi kullanılırdı. Biz yalnız kitap okurken din-i İslam'ın şartları 33'tür derdik. Halk bir kelime Türkçe bilmezdi ama Allah'a şükür Türk'üm derdi.
Osmanlılara karşı büyük bir muhabbet vardı yani.
Azizim, öyle adamlar vardı ki Sultan Hamid'in adı geçtiğinde emin olun ayağa kalkardı.
Bu bir terbiye meselesi midir hocam?
Azizim, Osmanlı dedi mi o bir ansiklopedi gibi bir şey. İhata ediyor. Bütün Müslümanlığın inceliğini ihata ediyor Osmanlı tabiri. Osmanlı denildi mi efendi Müslüman, cömert, misafirperver, ahlaklı yani mecmu kemalatı havi bir şahsiyeti anlıyor. Sonra Türk bir çelebilikti. Mesela ben orada Türkçe öğrendim. Benim kasabamda halk ben Türk'üm der. Halbuki köyden gelmiş olan Arnavut bilinir. Arnavut demek köylü anlamına geliyor. Kasabalıysa Türk ve çelebi. Türkçe bilmekse büyük bir mesele. Hele bir köylü Türkçe bildi mi onun havasından geçilmez. Nasılsın efendim der. Türkçe konuştuğunu ihsas eder. Ben de bu aşkla Türkçeyi öğrendim.
Hocam, Osmanlı Balkanların Müslüman olmasına vesile olmuştur derdiniz. Ben o Osmanlıların çocuklarına hocalık yapacaksam bu benim için şereftir derdiniz.
Evet azizim, ben Osmanlıları çok severim. O kadar severim ki her yerde onun adını müdafaa ettim. Çünkü onlar gelmemiş olsaydı Balkanlara ben bugün Ali Yakup Hoca olarak konuşamazdım. İşkodra'daki ecdadımın Katolik olduğunu söylemiştim. Eğer Osmanlılar gelmemiş olsaydı hepimiz Hristiyan kalırdık. Osmanlılar bütün İslam dünyasına hizmet etmişler. Onun için ben Türk'e şükran borçluyum, Türk milletine. O şüheda bizim Müslüman olmamıza vesile olmuştur. Bu unutulmaz. Onun için ben geldiğim günden beri kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Bir eziklik, bir muhacirlik duygusu hissetmedim. Türk de gerekirse münakaşa da yaparım, kavga da yaparım. Ben yabancılık duygusuna düşmedim hiçbir zaman.
Müslümanlar neden paramparça veya nefsimizle ne kadar mücadele edebiliyoruz? Ali Yakup Hoca'ya Müslümanlar arası ilişkileri soruyoruz. İslam dünyası neden paramparça, Müslümanlar arası ilişkiler neden Hazreti Peygamber'in belirlediği çerçevede değil gibi sorularımıza hoca insan nefsinden başlayacak cevap veriyor.
Şeytanın diğer ismi Azazil'dir. O da büyük bir zatmış ama kibri ve hasedi onu şaşırtmış. Haset, hırs, tamah bunlar insan kalbinin yaraları. Bundan çok az insan kurtulabilir. Bundan kurtulabilen kimse bugün insanı kamildir. Alim olabilir insan fakat kamil olmak için nefisle mücadele etmek lazım. Nefisle mücadele için kimi bir sene, kimi iki sene, kimi de bir ömür uğraşır. Kamil olan insan ehlinden memnun olur. Haset etmez. Bence Müslümanlar arası ihtilaflar nefsi kusurlardan, bilhassa hasetten ileri geliyor. Ben olayım, sen olma düşüncesinden. Başka bir şey yok. Bakıyorsunuz, abid bile başka abide haset edebiliyor.
Peki neyi paylaşamıyoruz hocam? Hasedin hedefi ne? Allah'ın rahmeti hepimize kâfi gelmez diye mi düşünüyoruz?
Ene, benlik meselesi. Ene var ya, Nefs şeytandan daha beter o. Nefs hiç ayrılmaz senden. Bırakmaz ki Allah'la olasın. Dünya muhabbeti kolay kolay insanın kalbinden temizlenmez. Öyle somun yemeye benzemez bu iş. İnsan imparator olur ama insanı kamil olamaz. Dünyayı fetheder ama insanı kamil olamaz. Kendini fethedemez. Çok muharebe eder ama kendisiyle muharebe etmez. Başkasını vurmak kolay, kendini vurmak, kendinle çarpışmak zordur. Kolay bir mesele değil. Uzun zaman çalışmak lazım ve elinizden bir üstad tutacak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleyeceksin. Mütevazı olalım, noksanımızı bilelim, Allah'a yönelelim, müsamahakar olalım. Karşımızda birisi sen bir şey bilmezsin derse, peki kardeşim, Allah'a çok şükür sen biliyorsun, senin bilgin de benim için bir kazançtır diyelim. Onu nefsimize tercih ettiğimizi anlatalım. Mücadeleye girmeyelim. Onun nefsini kafese koyalım. Allah peygamberine, Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer sen sert ve katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar etrafından dağılır giderlerdi. Öyleyse onları affet ve bağışlanmalarını dile diye buyuruyor. Resulullah'a neler yaptılar, sabretti. Biz sabırsızız. İyilik, iyilik, iyilik. Hep iyilik edeceksiniz. Sonunda diğer mümin kardeşiniz yaptığından utanacak ve sizi sevecek. Sabır büyük iş, büyük mücadele işi.
Ali Yakup Hoca, ben muhacirim diyor. Türkiye'nin güllük gülistanlık olmasını isterim. İslam aleminin güllük gülistanlık olmasını isterim. İslam alemi deyince hocaya İslam aleminin bugünkü durumunu sormak istediğimizi bildiriyoruz. Nasıl görüyorsunuz hocam İslam dünyasını? Hoca, bu sorumuz üzerine önce Akif'in ünlü şark manzumesini hatırlatıyor. Dolaştım mülkü İslam'ı bütün viraneler gördüm, diyor iç çekerek. Sonra bir ümitle ilave ediyor.
Ancak yeni bir gençlik var şimdi dünyada. Filipinler'den Fas'a kadar elhamdülillah. Gençlikte büyük istidat görüyorum. İslam'a gerçekten İslamca bakıyor. Garptan, falandan filandan bir şey yok. Semadan nasil olmayan, vahye müstenit olmayan herhangi bir telkin boştur, koftur. Hiçbiri de fikir, vahye istinad etmedikçe tatminkar olmaz. İşte şimdi bu düşüncelerle bir gençlik teşekkül ediyor. Fakat bunu boğmak istiyorlar her yerde. Çünkü ipin ucu büyük güçlerin elinde. Onlar istiyor ki bir Müslümanlık olsun. Çünkü biliyor ki Müslüman şark gavur olmaz. Gavur olsa ne âlâ ama olmaz. Amerika bunu başaramaz. Öyleyse Müslüman olsa bile Amerika'nın istediği çerçevede bir Müslüman olsun. Namaz kılsın, oruç tutsun, bazı ibadetleri yapsın ama daha ilerisi yok. İslam ülkeleri yöneticilerine bakıyorsunuz, hem Müslümanım diyor hem de şu bu. Halbuki dini İslam'da bir şeyi inkar ettin mi, bir hükmü nas-ı kat'i ile sabit olan bir hükmü inkar ettin mi, hepsini inkar etmiş sayılırsın. Peki bunlar nasıl Müslüman oluyorlar? Biz biliyoruz ki Müslümanlar Müslümanlığa sarıldıkça katı mesafe etmişlerdir. Ne vakit Müslümanlıktan ayrılmışlar, iş değişmiş. İslam dünyası bir dönem Avrupa'ya bakmış. Bilhassa Avrupa'dan etkilenen okumuş grup, Avrupa dinden uzaklaştı, ilerledi, biz de öyle yapalım gibi bir düşünceye ulaştılar. Halbuki İslam'la Hristiyanlık aynı değil ki. Hristiyanlık her ileri harekete stop vermiş. İslamsa ikra ile başlıyor. Yani ilimle. Hazreti Peygamber cahil Arap toplumu içinde İslam'ı tebliğe başlamış. 70-80 yıl içinde Çin'den Fransa kıyılarına kadar İslam hakimiyeti yayılmış. Ne zaman din duygusu zayıflamış, o zaman sürüklenmişiz bataklıktan bataklığa. Onun için Müslümanlığa dönüşten başka çaremiz yoktur. Bugün beşeriyetin İslam'a büyük ihtiyacı vardır. Çünkü mevcut sistemler tıkanmıştır. Kapitalizmde, komünizmde. Çünkü bunlar gayri tabi nizamlardır. İslam dünyasında bir kıpırdanma var. Bilhassa gençlikte. Bakalım nasıl tecelli edecek? Tabi artık peygamber gelecek değil. Fakat nasıl? Zulmet içinde olan Kuruni Vusta'da, Ceziretül Arap'ta Hazreti Peygamber çalışıyor, dediniyor. Kendi akrabası dahil herkes aleyhinde ama büyük insanlar bu gibi ahval içinde zuhur etmişler. Bizse uğraşmamışız. Herkes kendi sahasında uğraşmamış. Karanlık bir durumda, pesimist, ümitsiz bir durumda olmak Müslümanlığa yakışmaz.
Ali Yakup Hoca, Müslümanlığın geleceği için Müslümanlara örnek bir hayat yaşamalarını, sevgi ve ihlasla çalışmalarını öğütlüyor son olarak.
Gönüllerin fethi önce ahlakladır. Her şeyden önce örnek olmalıdır Müslüman. Sonra sevgi lazım. Arkadaşlar arasında fedakarlık lazım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışı içinde. Batıl da olsun, hak da olsun muvaffakiyetler ihlasladır. Hakta olan bir kimse, batıl kadar ihlas sahibi olmazsa, batıl galebe çalar. Onun için davanın aslı ihlastır. Örnek bir hayat yaşamaktır.
Ali Yakup Hoca'dan içimiz dolu dolu ayrılıyoruz. Ellerini öperken bize, bütün Müslümanlara dua ediyor. Allah razı olsun.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Ali Yakup Cenkçiler, 1913-1988.